Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dijitalleşme değişim ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Ve tabii ki bireyi bu değişimin dışında düşünmek de mümkün görünmüyor. Özellikle sosyal medyada kimlik arayışı ve dijital bireyin doğuşunu medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek'le değerlendireceğiz programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak. İslam'da insan hakları ve ilk insan hakları bildirisi olması yönüyle veda hutbesini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Man.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek bizlerle birlikte. Sayın Ölçek, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Malum medya çağındayız, iletişim çağındayız, evet. Teknoloji çağındayız. Bu alanda dolayısıyla birey olarak da kendimizi zaman zaman dönüştürüyoruz. Zaman zaman yok, tamam ben ilgilenmiyorum desek bile aslında
sürekli içindeyiz.
Kendimiz hali hazırda kendimizi onun içinde bir şekilde buluyoruz. Biz de bugün değerli konuğumuzla sevgili dinleyiciler bu dijitalleşmeyi konuşacağız aslında. Dijitalleşmenin, dönüşümün, değişimin bireyi nasıl dönüştürdüğünü ya da belki de dönüştürmediğini o ayrımı biraz fark etmeye çalışacağız. Öncelikle biraz isterseniz kavramsal olarak başlayalım. Nedir dijitalleşme? Nedir bu dijital değişim?
Dijitalleşme aslında 70'lerde Endüstri 3.0 diyebileceğimiz bir şey. Biliyorsunuz ilk buharlı makineler bu endüstrinin, sanayi inkılabının başıydı. İkincisi seri üretim bandı, seri üretim yapılıyordu. Üçüncüsü dijital teknolojiler. Dördüncüsü de işte bilgi toplumu, bilişim toplumu. Bu tüm dijital yapay zekaların, algoritmaların dünyadaki tüm sistemleri, altyapısını sağlaması üzerine temel bir yaklaşım. Bu tüm dünyada bir dönüşümle beraberinde getiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı gündelik hayatta, gündelik insanın sorunu ya da ilgi alanı olan kısım daha çok biz internet tarafıyla bu işte yüzleşiyoruz. Biliyorsunuz sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar, haberleşme uygulamaları. Ben özellikle cep telefonları çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz internet 2000'lerden itibaren yayıldı toplumda ama bir masaüstü internet kullanımıyla mobil cep telefonlarına internet erişim çok başkaca bir değişim getirdi. Artık cep telefonlarımız cebimizde ve gün içerisinde her an biz internete ulaşabiliyoruz, bir şeyler izleyebiliyoruz, bir şeyler paylaşabiliyoruz. Dijital birey, dijital toplum tartışmaları da tüm bunlar çıkmadan evvel mesela internetle ilgili görüşler genellikle böyle futuristler şöyle düşünürler, şöyle diyordu. İnternet gelecek, özgürlük gelecek. Bildiğiniz her şeyi unutun. Harika bir, yepyeni bir düzen kurulacak diye düşünüyorlardı. Ama son yıllarda sizler de takip ediyorsunuzdur. Daha çok böyle çok olumsuz, distopik, karamsar bir gelecek tasvirine daha çok konuşulduğunu görüyoruz. Çünkü bu sefer de şöyle bir tanımlama geliyor. İnternette hesaplarımızla bireyin bütün bilgileri, kendisine ait bütün özel, genel ne varsa artık kayıt altına alınıyor ve bu kayıt altına alınma bizi birileri kontrol edecek. ve bu kontrolün çok büyük oranlarda olacağını düşünüyorlar. Her iki yaklaşım da aslında biraz spekülatif. Çünkü şu da bir gerçek, ortasında bir yerde duruyoruz biz bunun. Şöyle düşünelim. Elektriğin ne olduğunu bilmeyen, ışığın ne olduğunu bilmeyen bir topluluğa bir elektrik tesisatı kursak ve bir fener yaksak, o insanlar, o kişilere çok olağanüstü bir güç elde etmiş, yapmış gibi işte onlara belki kutsallık atfedecekler. Çünkü elektriğin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok o toplumun. O toplum hiçbir zaman elektriğin ne olduğunu bilmediği için de bir süre sonra ondan yabancı olarak geçip gidecek. Ama bir kuşak, ara kuşak dediğimiz, aslında bugün bizim olduğumuz kuşak, o yenilikle, o büyük değişimle öncesini bilerek adapte olduğu zaman sürekli mukayese ediyor. Ya elektrik yokken her yer karanlıktı, şimdi de yollar aydınlık, geceler aydınlık, geceleri çalışabiliyoruz. Değişik bir hayat tarzı bu. Geceleri çalışabilmek. Aynı o dönem 100 sene evvel olduğu gibi. Bir de bizim neslimizi düşünelim. Biz elektriğin zaten var olduğu i̇çine dünyada doğduk. İçine evet. doğduk. Biz hiçbir zaman öncesini, o mukayeseli çağdaki nesil gibi değiliz biz. Mukayese yapan nesil gibi değiliz. Biz içine doğduğumuz için bizim için bir standart o. İnternette de böyle olacak. Şu an biz bir nevi ara nesiliz. Dolayısıyla hep mukayese ediyoruz.
Evet, tam böyle 20'li yaşlarımızdaydı değil mi? İnternette
evet,
tanışmamız.
Evet. Hiç olmadığı, hayatımız hiç olmadığı zamanlar. Evet.
Oldu.
Gençliğimiz ve çocukluğumuz daha çok. Babalarımızı, annelerimizi düşünürsek onlar uzunca bir dönem. Onlar daha çok radyo nesli, televizyon Tabii. nesli. Onların bambaşkaca hayat anlayışları vardı. Biz biraz mukayeseli bir nesil olarak devam edeceğiz. Ama bizim çocuklarımız tümüyle internet erişimli olduğu bir dünyada doğuyorlar. Mesela gördükleri bütün ekranlar artık dokunmatik neredeyse.
Evet.
Yani bütün ekranların dokunmatik olabileceğini falan
da düşünüyorlar. Olmayan
yani,
ekranlara şaşırıyorlar. Niye dokunca değişmiyor
falan
diye.
Bizim çok eski radyoları bugün görünce işte ne kadar işte onlar şu an bugün antika, çok başka bir şeye dönüştüler artık.
Evet.
Bu farkı ıskaladığımız zaman meseleye çok büyük şeyler atfediyoruz, anlamlar atfediyoruz. Bence en başta bunu tespit etmek lazım. Biz evet hep mukayese eden bir nesil olarak devam edeceğiz. Ve bu mukayeseler zaman zaman bizleri biraz daha karamsar bakmaya, dijitalleşmeye. Zaman zaman da pozitif bakacağız. Nitekim hepimiz kullanıyoruz.
Evet.
Zaten benim şahsi kanaatim de bu yönde. Yüzleşmediğimiz bir şeyle eğer sorun varsa baş edemeyiz. Çözüm varsa da faydalanamayız. Yüzleşeceğiz, kullanacağız ve üretebileceği sorunları, hayatımıza getireceği etkileri de yine biz yöneteceğiz. Çünkü bu insanın ürettiği bir şey. Dolayısıyla kontrol yine insanda olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, evet, insanın ürettiği derken aslında önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi sanıyorum o korku biraz bu yapay zekadan kaynaklanıyor. İşte yapay zeka her şeyi biliyor, yapay zeka gelecek, işte insanlığın sonu gelecek falan
evet.
deniyor. Ama aslında farkında mıyız bilmiyorum. O yapay zekayı da üreten zaten insan.
Evet, sonuçta bir algoritma var. Bu algoritmanın nasıl çalışacağını, prensiplerini de belirleyen insanların hedefleri. Yani ticari hedefleri olduğu için insanların daha çok bu konularda ticari maksatla gelir getirmek için bir algoritma biçimlendiriyorlar. Genellikle internette biz bu kısmıyla yüzleşiyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz ve bu paylaştığımız bilgiler bizim zevklerimiz, beğenilerimiz, sevmediklerimiz ya da bir veri oluşturuyor. Bu veriyi de zaten biz gönüllü olarak veriyoruz, onun içinde bulunuyoruz. Niye? Eğlenmek istiyoruz. Bir eğlence kanalına abone oluyoruz. İşte haber almak istiyoruz. Bir haber kanalına abone oluyoruz. Sonuçta bir hizmet alıyoruz.
Tabii.
Bunu almayabiliriz. Bundan dolayı da verdiğimiz bazı bilgiler oluyor. Bu bilgiler takip edilebiliyor bir süreliğine.
Elektronik posta adresimiz olabiliyor. Cep telefonu numaramız belki olabiliyor.
Evet, evet, kesinlikle. Bu profil bilgilerimizi biz bizzat güncelliyoruz ve daha da zengin hale getiriyoruz.
Aslında bilgileri biz ekliyoruz.
Biz veriyoruz. Bir süre sonra bilgimiz aslında bir mülk oluyor. Ve bu o okumadığımız uzun sözleşmeler, orada tıklayıp geçtiğimiz sözleşmelerde zaten bunlar üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor ama o ait olduğumuz Facebook'sa, işte Twitter'sa, o ağların içerisinde bunlar kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte reklamlar görüyoruz sürekli. Bu reklamların da bu algoritmalarla çeşitli prensipleri var. İşte biz daha çok bazı reklamları gösteriyor. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız, işte beğendiğimiz, sevdiğimiz, tıkladığımız bir site, diyelim bir kitap sitesine tıkladık. Ardından hep kitap reklamları görüyoruz.
Onun bir süresi var mı?
Tabii, yani yaklaşık o takip süresi bir hafta, 10 gün, 2 haftayı bulan bir takip süresi olabiliyor.
2 hafta sonra
değişebiliyor mu? Tabii
tabii,
değişiyor. Çünkü sürekli veriler değişiyor, indekslemeler değişiyor. Yani altyapı sürekli, biliyorsunuz internet... İnsanlığın bu zamana kadar oluşturduğu bilginin tamamı internet çağında bir günde sürekli yükleniyor. Yani böyle devasa bir bilgi trafiği var. Dolayısıyla bunlar da belli süreler içerisinde yenileniyor, değişiyor. Çünkü bizim de alışkanlıklarımız, internet kullanım ihtiyaçlarımız da değişiyor. Zaman zaman insanlar ya ben karşıma aklımdan geçirdiğim bir şey karşıma reklam olarak çıktı falan diyoruz ama muhtemelen de...
Telepatik olarak zihnimizi okuyamıyorlarsa
yani bu işte yapay zekaya evet. çok özellikle bilim kurgu filmlerine o yüklenen yüksek
evet.
andan biraz insanlar böyle korkutucu bir hal alıyor ama muhtemelen insan unutkan bir varlık
muhakkak
sonuçta.
Muhakkak bir yerde bir şekilde
bir
o aramayı
şekilde
yapmışızdır.
O izi bırakıyoruz.
Evet.
O talebi aslında belirtmiş oluyoruz. Yani.
Şimdi evet dijitalleşme var, dijital dönüşüm var. Peki birey olarak bizler bu dönüşüme nasıl adapte olacağız? Olmayı başarabiliyor muyuz?
Aslında oluyoruz. İçindeyiz. Bir nevi suyun içine girip yüzmeyi öğrenmek gibi bir şey. Hayatın içindeyiz. Dikkat edin. Yaşlıca anneler, babalar, anneannelerimiz, babaannelerimiz falan bile artık WhatsApp gruplarımıza üye
Tabii.
oldular. Mobil, işte akıllı telefonları falan bir şekilde öğrenmeye başladılar. Torunlar onlara yardım ediyor. Konda'nın yaptığı bir araştırma var. Türkiye'nin 1/3 kesinlikle internette işi yok, kullanmıyor. Yani üçte bir erişim yok. Üçte biri evet erişimi var ama aktif kullanıcı değil. Diğer bir üçte biri de çok aktif kullanıcı. Zaten yaş gruplarına baktığımız zaman biraz önce o nesiller arası evet. farktaki gibi. Bu çok aktif kullanıcılar gençler, orta yaş grubu. Burada bizi ilgilendiren kısım izleyici olarak interneti kullanmak var. Yani olan biteni biz takip edebiliyoruz. Televizyon izleyicisi gibi, radyo izleyicisi hı hı. gibi. Biliyorsunuz radyo izleyicisinin yani programa katkısı, içeriğe katkısı sınırlıdır ya da yoktur. İnternet böyle bir şey değil. İçeriği bizzat katkı sağlayabiliyorsunuz. Bizzat siz içeriği oluşturabiliyorsunuz. Ya da Facebook'taki evet. gibi bizzat siz içeriğin kendisi oluyorsunuz. Yani sizin kişisel biyografiniz, hayat hikayeniz, hatıralarınız, resimleriniz, fotoğraflarınız, sohbetleriniz bir içerik. Facebook bize bir içerik üretmiyor. Bizim gibi milyonlarca insan, 1.3 milyar insan bugün Facebook üyesi. Bu kadar insan her gün bir şeyler paylaşıyor kendine dair. O izlediklerimiz şeyleri de birbirimize paylaşıyoruz. İşte bu trafiğin içerisinde bizim internetin neler yapabileceğine, internet dünyasının sınırlarının ne olduğuna dair temel fikirlerimiz olmalı. Hı hı. Bir de çok anlık, hızlı veri akışı. Yani gazetedeki gibi değil, televizyondaki gibi değil. Elbette onlar da zamanla bilgi akışını hep hızlandırdılar ama internet çok anlık, özellikle haber manipülasyonlarında çok yüzleşiyoruz günümüzde. Çok yanlış yalan haberlerin, yanlış içeriklerin hızlıca paylaşıldığını, aynı zamanda görüntülü ve sesli olarak da paylaşılabiliyor evet. ve bu yanlış yalan haberlerin, provokatif haberlerin toplumda bir tesir uyandırması, toplumu yanlış yönlendirmesi diğer araçlara göre çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Buna karşı biraz daha temkinli olmak, bu tip haberlere karşı teyit etmek lazım. Çünkü aynı doğru internet, aynı internet doğru bilgiye ulaşmanın da bir en pratik aslında. Adresi. Evet. Bu açıdan hızlı hareket etmek, hemen paylaşımlarda bulunmak belki size fenomen olmak için bir kapı aralayabiliyor. Popüler olmak için kapı aralayabiliyor ama aynı zamanda başkaca hatalara da yol açabiliyor. Biz izleyiciler, kullanıcılar olarak içerik üretirken de sanırım bu doğrulamaları yapmak zaten her geçen gün gelişiyor. Doğrulama haberciliği gelişiyor. Doğrulama siteleri gelişiyor. Programlar, uygulamalar, yine Twitter'ın kendisi, Facebook'un kendisi bu tip düzenlemelerle yüzleşmeye mecbur kalıyor her geçen gün. Çünkü her geçen gün ülkeler hukuki zeminlerini hazırlıyor bunların. Yani bizim bu ara nesil ve özellikle bizden sonraki nesil bunun düzenlemesiyle yüzleşecek. 100 sene evvel yeni teknolojik şeylerle yüzleştiğimiz ve bunları hukuki zeminlerini kurduğumuz gibi internetinde dijital çağında hukuki zeminlerini kuracağız. Özellikle mesela bir örnek vereyim, çarpıcı bir örnek. Anne ve babalar yeni bebekleri doğuyor, çocukları oluyor. Biliyorsunuz doğdukları günden itibaren onlara ait bilgileri, verileri, fotoğrafları her gün paylaşıyorlar. Şöyle bir hikaye kuralım. 18 yaşına geldi. 18 yaşına bile gerek yok. İşte 14-15 yaşlarında o çocuk. Anne ve baba siz benim. Ev halinde o komik fotoğraflarımı gülerek, işte sempatik bularak paylaştınız ama benim gelişimime çok ciddi zarar verdiniz diye şikayetçi olduğu zaman.
Ki işte olabilir.
Bu yeni nesil. Evet. İnternetin içine doğan nesil interneti bizim gibi anlamayacak. Biz o ara nesil olarak verdiğim örnekteki gibi zaman zaman bunu bir gösteri, bir eğlence aracı olarak sıkça, çoğunlukla böyle değerlendiriyoruz. Ama içine doğan nesil bunun sürekli yüzleştiği, var olan bir platform olduğu için, hayati bir platform olduğu için, hı hı. Buna dair bazı şeyleri bizim gibi hafife de almayabilir. Hı hı. Yani bu dijital toplum, bu manada dijital toplum diyeceksek, o üçüncü kuşak, yani internetin içinde doğan kuşak çok daha net ayrımlar yapacak. Ve daha interneti ve dijitalleşmeyi daha iyi anlamak onların döneminde daha mümkün olacak.
Hı hı. Tam tersi de olabilir. Anne baba bu sefer hiç paylaşım yapmıyordur ama 15 yaşına gelen çocuk benim niye hiç fotoğrafım yok? Bütün arkadaşlarımın işte kesinlikle, videoları evet. var. Benim neden hiçbir evet. şeyim yok? Beni arayan neden bulamıyor? Neden popüler olamıyorum diye tam evet. tersi bir tepki de verebilir.
Kesinlikle haklısınız. Bunlar hem talepleri doğuracak. Mesela sizin örneğiniz bir talepti, benim örneğim bir uyumsuzluk sorundu. Bunların her biri zamanla artık bir rayına oturmak zorunda. Çünkü insanlık bu tip şeylerle rayına oturtmadığı zaman ciddi bedeller ödüyor biliyorsunuz. Sorunlar oluşuyor. Bir global sorunlar oluşuyor. İnsanlar bir süre sonra onu bir şekilde bir rayına oturtmak durumunda kalıyor. Kendi devamı için bunu yapıyor zaten.
Evet. Biraz da şu konudan konuşabilir miyiz? Evet, Facebook'tan bahsettik, Twitter'dan, Instagram'dan. İnsanların medyada bir kimlik arayışı ortaya çıktı. Evet, biz biziz. Ben benim, siz sizsiniz. Herkes toplum içinde bir yer sahibi ama medya işin içine girdiğinde ben bazen ben olmayabiliyorum. Karşı taraf benim ben olduğumu tanısın veya bilsin istemiyorum. Farklı kimlik arayışları ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi eski ya internet öncesi dönemle bir mukayese yaparsak medya zaten hep vardı ama medya mensupları, medya çalışanları ya da medyanın gündem yaptığı kişi ve konular sunuluyordu. İnsanlar da izleyici durumundaydı. Şimdi internet insanların kendi medyalarını kurma imkanı verdi. Yani YouTube benim televizyonum.
Evet.
Zaten
yayın organı.
Tabii isimler de zaten onları çağrıştırır hep. Senin televizyonun, işte senin kitabın, senin bloğun. İşte senin söyleyeceğin alan, görüşlerin.
Sen demek yani değil mi?
Senin televizyonun,
yani
diyor,
senin televizyonun diyor.
Ve kişisel televizyonlarımızı kurduk. Bugün geleneksel medya bambaşka bir yerde, geleceğe falan tartışılırken onlar bu yeni medyaya adapte olmaya çalışırken bir şahsın kendi dünyası ya da kendi ürettiği içerik tümüyle bir medya organı gibi etkili ve efektif olabiliyor. Üstelik geleneksel medyadan bir farkımız da var. Biz şu an kaç kişi programımızı dinliyor tam kestiremiyoruz ama internet üzerinden gerçek sayılara ulaşabiliyoruz. Yani anlık.
Yani reytingi aslında reytingi doğrudan
çok
doğruya.
Doğrudan ve böyle reyting kuruluşlarına gerek kalmadan sistem bu.
Evet. Şu kadar kişi beğendi, bu kadar kişi beğenmedi.
Talepleri görebiliyoruz. Böyle bir şeyde de insan bizatihi özne oluyor.
Evet.
Gösteri dünyasının öznesini oluyor ve bu gösteriş üzerine kurulu davranışlar birçoğumuzun erişebileceği bir çağda hepimize bir parça sirayet ediyor. Ben geçenlerde Yedigöller'e gittim. Bir hafta sonu gezisi yaptım. Alabildiğine kalabalık. Evet, popüler bir yer. Her zaman kalabalık ama herkes böyle oturup rahatlıkla böyle orada piknik yapıp birbiriyle sohbet eden insan manzaralarından ziyade herkes aralıksız bir şekilde fotoğraf çekme telaşındaydı. O an aklıma şöyle bir şey geldi mesela, çalışılmadıysa iyi bir tez konusu olabilir. Instagram'ın turizme etkisi. Yani Instagram'la birlikte mesela Instagram'ın kitap kahve ürünlerine talebe etkisi. Eskiden işte kitap okurken yanına neden o bir koreografi var ya, orada bir sunum var. Kitap, kahve.
Belki bir kalem.
Bir kalem. O birkaç unsur var. Bunlar popüler bir şekilde. Instagram'ın en popüler işte konsepti.
Evet.
Bunların her biri şeyleri de etkiliyor. Ama davranışlarımızı etkiliyor ama davranışlarımızı yüzeysel ve tamamen gösteri amaçlı mı etkiliyor?
Yani sadece biz Yedigöller'e arkadaşımız sen Yedigöller'e mi gittin desin diye mi biz oraya gidiyoruz aslında?
O coğrafyayı daha teneffüs etmek, daha gerçekten iyi bir vakit geçirmek amacı olan şeyden öte bir fotoğraf objesine mi dönüşüyor?
Ben oradaydım.
O kitaplar sadece o fotoğrafı verebilmek için alınıyor. Acaba ne kadar okunuyor? Ama orada ben çok da bu kısmı çok da altını çizmek istemiyorum. Zaten nitekim işin özüne vakıf olmak isteyen, kitap okumak isteyen, başka bir coğrafyayı gezmek, tanımak isteyen zaten onu yapacaktır. Bir süre sonra işte bu içine doğan nesil, internetin içine doğan nesil bunları daha pratik ve basit bir şekilde halledip yine olması gereken fonksiyonuyla gündelik hayatını yaşıyor olabilir.
Evet, yavaş yavaş sizinle olan süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak şu dijital oyunlardan da bahsedelim istiyorum birkaç cümleyle. Bu kimlik arayışında bu oyunların da aslında bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bir oyun örneğin grup şeklinde gerçekleşen internet üzerinde oynanan bir oyun. Yine siz kendiniz değilsiniz orada. O oyunun bir parçasısınız. Evet, bir grubun parçasısınız ama kimse kimseyi tanımıyor. Bu nasıl etkiliyor?
Oyunlar bunlara çok daha böyle organize imkan veren içerikler. Oyunlar hep böyleydi zaten. Biz çocukken sokakta oyun oynarken bir şey olurduk. Bir role bürünürdük. Ya da büyük abilerimiz bir oyun oynarken bir erkek çocuğu olarak biz de onları izlerdik. Kızlar işte ablalarını izlerlerdi. Bugün de bakıyoruz oyun oynayanları izleyen işte çocuklar. Aslında eylemde değişme yok. Rol seçiminde değişme yok. Çocukların kendi dünyalarında o an için çok özel saydıkları rolleri orada bir farkı var. Eskiden oyun oynarken kendine isim takan çocuk bu sefer onu nickname yapabiliyor. Profil fotoğrafını oluşturabiliyor. Kendine özgün resmini koyabiliyor.
Ve o kahramanın yerine doğrudan doğruya geçmiş gibi hissediyor.
Hissedebiliyor. Yine o simülasyon evreninde onu yapıyor. Pratikte özünde eylemlerimiz çok da değişmiyor aslında kendi çocukluğumuzu düşünürsek. Ama internetin verdiği imkanlar çok görünür olduğu için bunu daha böyle güçlü bir şekilde görüyoruz bu tutumları. Aslında tutumlar özünde çok değişmiyor gibi geliyor. Ben daha çok bu tarafıyla düşünüyorum.
Ama böyle zararlı ya da yararlı diyebileceğimiz bununla ilgili, bir noktada değiliz, değil mi?
Bununla ilgili hatırlayın, televizyon izleme çocuğum gözüm bozulur denilen çağın nesliyim ben. Aynı şey bilgisayar oyunları için dedi. Ama şimdi farklı araştırmalar geliyor pozitif yönlerine dair. Dolayısıyla bunlar daha çok başka alanların, tıbbın, daha psikolojinin, pedagojinin alanları. Onlarda bu çalışmalar arttıkça daha net sonuçlar, daha nesnel verilerle konuşmak lazım. Annelerin, babaların şeyi de ihtiyatına her zaman baki zaten.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim,
Sayın
çok sağ olun.
Verdiğiniz bilgiler için gerçekten de internet ortamının içine doğan nesiller olarak kopmamız mümkün değil. Ama kopmak da istemiyoruz zaten.
Yaşayıp göreceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim,
sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, medya ve iletişim uzmanı İlker Ölçek bizlerle birlikteydi. Dijitalleşmeyi, dönüşümü ve özellikle bireyin bu değişimin ve dönüşümün içinde nerede olduğunu konuşmaya çalıştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Geçiyor. mevsim geçiyor. Ey Gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, dost, dost, dost. Dost, dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim. Devrana girip seyran edelim. Eyvah.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sesin Hanım.
Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız aslında. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günüydü ve aslında 10 Aralık'la başlayan haftada İnsan Hakları Haftası. Biz de bu vesileyle hem İslam'da insan haklarını konuşalım. İnsan Hakları Bildirisi'nin aslında ilk insan hakları bildirisi olması vesilesiyle sevgili peygamberimizin veda hutbesini konuşalım istedik. O zaman insan hakları bildirgesiyle dilerseniz girelim değerli hocam. Hangi konular daha çok öne alınmış ve daha çok veda hutbesinde hangi konularla bağdaşık bilgiler yer alıyor?
Evet, tabii önce bir insan hakları deyince ne anlıyoruz? Ondan bahsetmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Bireyin yani insanın doğması sebebiyle hak ettiği vazgeçilemez, devredilemez bazı hakları var. Bunlara genel anlamıyla insan hakları diyoruz. Bunlar neler olduğunu biraz sonra açabiliriz. İnsan haklarıyla ilgili ilk şeyler 17-18. Yüzyılda John Locke tarafından dile getiriliyor. Aslında hani bu kaynaklar biraz Batı'yı referans alan kaynaklar böyle bir tarihçe veriyor bize. Ama ondan da öncesinde insan haklarıyla ilgili ihlaller söz konusu olmuş ve bazı din adamlarıyla derebeyler o dönemde kral olan yurtsuz John'u ikna ediyorlar. Biraz da baskı yapıp meşhur Magna Carta denilen insan hakları beyannamesi diyebileceğimiz bir sözleşme yayınlanıyor. Ve ondan başlayıp Avrupa'da Rönesans'a kadar bazı çalışmalar oluyor insan haklarının korunması adına. Ve Rönesans'ta daha kabul görüyor bunlar ve Rönesans'tan sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor ama bunlar bir dönem konuşuluyor. Bazı itirazlar var. Bugün çok ünlü düşünürler olarak bildiğimiz İngiltere'de birçok düşünür. Bunlara muhalefet şerhi konuyor. Mesela David Hume İngiltere'de ona karşı çıkıyor. Stuart Mill. Yani evet insanların bazı hakları var ama o kadar da
yok.
Mesela John Austin diyor ki o da Thomas Hobbes'u referans alarak yani tek yasa diyor hükümdarın buyruğudur diyor. Ve insanların o kadar da çok hakları olmadığını söylüyorlar. Sonra tabii yıllar ilerledikçe bunlar konuşuluyor. Başta itirazlar edilse bile. Artık bu insan hakları olduğu konusu vazgeçilmez bir noktaya geliyor. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Birleşmiş Milletler'in ilk kuruluş aşamasında zemininde bu kuruluşun insan haklarının yerleştirilmesi gerektiği düşünülüyor. Ve 1945'te Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra ilk faaliyetleri İnsan Hakları Komisyonu kuruluyor 1946'da ve işte geçtiğimiz 10 Aralık'ta yıl dönümünü kutluyoruz. 10 Aralık 1948'de Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi yayınlanıyor. Burada insanların vazgeçilmez haklarından bahsediliyor. 30 maddeden oluşuyor Evrensel Beyanname. Bu dediğim gibi biraz önce Batı'yı referans alan kaynakların bize bahsettiği insan hakları tarihçesi. Ama biz biliyoruz ki bundan daha farklı bir tarihçe daha var. O da Aslında insanlar ilk doğduğu, ilk yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren hakları var. Ve dinler de bu hakların üzerinde duruyor. Zaten dinlerin, bütün dinlerin beş temel esası var. Bunlar işte insanın nesli korumak, canı korumak, malı korumak, aklı korumak, dini korumak gibi beş temel esas üzerine kurulmuş bütün dinler, ilahi dinler. Dolayısıyla bu haklar zaten var. Ama zaman zaman insanlar, bu dinler bozulup insanlar bu yoldan uzaklaştıkça bu insan hakları ihlalleri de gittikçe artıyor. İşte tam da onların zirvede, bu hak ihlallerinin zirvede olduğu dönemde İslamiyet ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in risaletle görevlendirilmesiyle ve gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, sözlerinde, uygulamasında insan hakları ile ilgili temel esaslar belirlenmiş. Bunlardan insan hakları beyannamesiyle de örtüşen birkaç maddede sayalım dilerseniz.
Buyurun hocam.
Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. İslam özgürlüğü savunuyor, bireysel özgürlüğü. Mesela bir insanın bazı şeylerden sorumlu olabilmesi için onun özgür olması lazım, hür olması lazım. Dolayısıyla bireysel özgürlüğe önem veriyor. İnançlar bireysel. Mesela karı koca arasında mal, ortak bir mal olabilir. Onun dışında hanımın kendi kazancıyla ya da babasından miras kalmış bir malı varsa, malda şahsiyet esastır. Suçta veya iyilikte kişinin kendi yaptığı şey önemlidir. Hani günümüzde bazen dini bir konuda insanlar tereddüt edince bir arkadaşı ona diyor, sen yap, günah benim üstüme olsun.
Günah benim boynuma.
Evet, öyle bir şey, öyle yok, bir şey tabii yok ki. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun sorumluluğunu alabilmesi için de özgür olması lazım. Özgürlüğü olmayan, seçme şansı olmayan bir insana sorumluluk da yükleyemeyiz tabii, evet, ki. Birkaç başlık altında toplayacak olursak, en önemli hak yaşama hakkı ve dinimiz de bunun altını çiziyor. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldürenin bütün insanlığı öldürdüğü ifade ediliyor. Ve Peygamber Efendimiz de her şartta bunun, insanın yaşama hakkının önemine vurgu yapıyor. Savaşta bile bu çok önemli. Suçsuzlara, hiç savaşa girmeyenlere, kadınlara, çocuklara, din adamlarına, yaşlılarına dokunulmuyor. Ancak bir gerekçesi varsa insan hayatıyla ilgili bir son verme düşünülebiliyor. Onun dışında çok ağır cezaları var, dünyevi ve uhrevi anlamda. İkinci önemli insan hakkı, haysiyetin ve malın korunması, insan kişiliğinin, gururunun korunması da insan hakları beyannamesinde çok önce dinimizin de altını çizdiği konular. Allah-u Teala mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin diyor. Yani bir başkasının malına göz dikmeyi, onu kullanmayı izinsiz kesinlikle yasaklıyor. Onun dışında insanların haysiyetinin, gururunun korunmasına değer veriyor. İnsanlar birbirleriyle alay etmesinler diyor. Orada olmayan bir insan hakkında konuşulmasın, onun hafife alınmasın. Mesela bir kadının iffetiyle ilgili iftira eden bir insanın çok ağır cezası var. Hem dünyada hem ahirette. Ve onun ebedi olarak şahitliği kabul edilmiyor. Düşünün, yani sen yalancısın diyor. Bu insanın iffetini korumaya yönelik ciddi bir tedbir. Ve bunlar da mesela malların ve insan şahsiyetinin, haysiyetinin korunması da insan hakları evrensel bildirisinin 10. maddesi, 2. maddesi özür dilerim. Mesela şöyle diyor orada, hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. Dolayısıyla malın korunması da dinimizin prensiplerinden. Bir diğer özgürlük alanı, hak alanı, dini özgürlük. İnsanlar istedikleri şeye inanma hakkına sahipler. O yüzden Allah-u Teala, evet, peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi, insanlara doğru yolu anlattı kitaplar ve peygamberler. Ama burada insanların dinlerini seçme ve onu yaşama hakları var. Mesela Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman orada Yahudiler ve Hristiyanlar da vardı. Onlarla sözleşme yapıldı. Herkes kendi inancını kendi dinine göre yaşayacak. Hatta adli anlamda da onlara bir özerklik tanındı. Mesela bir suç işlediğinde bir Yahudi ya da bir Hristiyan, o kendi hukukları içinde yargılanacaklardı. Yani hukuk anlamında da onların hakları korundu. Burada bir İslam devleti kuruluyor, artık siz İslam hukukuna göre yargılanacaksınız denilmedi onlara. O anlamda da hakları teslim edildi. Ve Peygamber Efendimiz bunun kendi vefatından sonra da devam ettirilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Bir önemli hak konuşma hakkı ve muhalif olma özgürlüğü de var. Bu da insan hakları beyannamesinde bildiriliyor. Ve evet, insanlar gidip bir halife seçebiliyorlar ama o halife hiç kimseye karşı hesap vermeyecek bir pozisyonda değil. Bunun en net örneğini Hazreti Ömer'in uygulamasında görüyoruz. İşte ekonomik durum fetihler sebebiyle belli bir noktaya geldikten sonra hanımlar bu nikah esnasında mehir uygulaması var. Erkek eşine belli bir miktar bir şey para vermek zorunda. Ve o dönemde ekonomik durum iyileştiği için hanımlar da çok yüksek mehir istiyorlar. Hazreti Ömer diyor ki böyle olmayacak, ben buna bir sınır getireceğim. Bunu ifade ettiğinde bir hanım kalkıyor oradan. Sen diyor Allah'ın bana verdiği bir hakkı sınırlayamazsın diyor. Bu hak nedir? Onlara vadiler dolusu altınlar, altın verseniz onu geri almayın diyor Allah-u Teala. Kadın da bunu hatırlatıyor. Sen diyor Allah bana bu hakkı vermiş. Sen bir halife, devlet başkanı da olsan benim bu hakkımı sınırlayamazsın diyor. Ve Hazreti Ömer bundan çok mutlu oluyor. Bu kadın diyor Ömer'e doğruyu gösterdi diyor ve mutlu oluyor bundan. Herhangi bir ona sen bana karşı nasıl böyle bir şey söylersin demiyor. Bir önemli özgürlük alanı, hak alanı da çalışma özgürlüğü. İnsanların çalışmaya teşvik ediyor dinimiz ve istedikleri alanda liyakatlı olanların istihdam edilmesini istiyor. Bunun en güzel örneğini aslında hicret sırasında görüyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz hicret için yola çıkacağında gizli olarak yola çıkıyor. Çünkü onu gördüklerinde öldürmeye niyet ettiler. Bunu Peygamber Efendimiz bir şekilde öğreniyor. Ve kendine bir rehber buluyor. Bu rehber Müslüman birisi değil. Bir müşrik. Ama Peygamber Efendimiz onu niye istihdam ediyor? Çünkü İşini çok iyi bilen ve yapan bir insan. O dönemde gerçekten bu iz sürme çok ciddi bir sanat halinde. İşte oradan bir deve geçti. Bu devenin üstünde kaç insan var, ne kadar yükü var. O kumdaki izlerden bunu tespit edebilecek kadar işi sanat haline dönüştürmüş insanlar. O rehber de bunları bildiği için bu incelikleri, izleri en güzel şekilde yok edecek bir donanıma sahip. Ve Peygamber Efendimiz tabii ahlaki olarak da güvenilir bir insan, o da bir tercih sebebi, ama orada Peygamber Efendimiz az bilse de olur, ben bir Müslüman tercih edeyim demiyor ve işini iyi yapan bir müşrik ama kişilik olarak da güvenilir bir insanı kendi rehber olarak seçiyor. Ve elinizin emeğini yiyin diyor dinimiz. Peygamber Efendimiz bir insanın en helal kazancı alnının teriyle kazandığıdır ifade buluyor. Bu çalışmayı teşvik ediyor. Bunun yanında çalışamayacak durumda olanları da devlet koruyor. Mesela devlet velisi olmayan herkesin velisidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kanun önünde eşitlik de önemli bir şey. Zamanımız daraldığı için biraz üst başlıklarla gidelim. Mesela hırsızlık yapan bir kadın için aracı olmak istiyor sahabeden birisi. Peygamber Efendimiz bunu benim kızım da yapsa ne ceza verilmesi gerekiyorsa ben onu vereceğim diyor. Ve özel hayatın gizliliği de önemli bir hak. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'in hayatında devam ediyor. Ve Peygamber Efendimiz veda haccında 100.000 kişiye İslam'ın insan haklarını da içeren bir bildiri sunuyor bir anlamda. O bildiride altını çizeceğimiz birkaç konu var. Beyannameden, insan hakları beyannamesinden 14 asır önce bu beyannameyi Peygamber Efendimiz.
Evet, bunun dikkat.
Evet, 100
dikkat
bin kişiye gerekiyor. Büyük bir alan evet. Ve arada sesi duyuracak özel insanlar tespit ediliyor. Şunu diyor Peygamber Efendimiz, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Yani yaratılışta insanların eşit olduğunu Peygamber Efendimiz altını çiziyor ve şunu da hatırlatıyor o veda harcında. Hizmetçilerinize güzel muamele edin. Siz ne yerseniz onlara da onu yedirin diyor. Bir önemli konu da mesela çalıştırdığınız insanların alnının teri kurumadan onların haklarını ödeyin diyor. Bugün günümüzde o kadar tedbire rağmen maalesef bunu ideal anlamda uygulamak da mümkün olmuyor. İslam bu prensipleri koyarken burada ahiret inancı ve Allah-u Teala'nın bizi her an denetlediği ve bunların yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz şuuruna sahip olmak çok önemli bir kontrol mekanizması. Dolayısıyla kanunla evet bazı şeyleri koyuyoruz ama her insanın başına da bir kanunu uygulayacak bir insan koymamız mümkün değil. İnsanların vicdanında yer ettiğinde bu kurallar çok daha etkili oluyor. O yüzden biz de Rabbimiz bizi kula kulluktan, kölelikten kurtararak kendini halife ilan etmiş. Dolayısıyla biz de bu halifeliğe uygun davrandığımızda aslında hukuki tedbirlere bile gerek kalmadan ahlaki davranışlarla bunları çözeriz. Peygamber Efendimiz de veda hutbesinde bunların altını tekrar çizmiştir.
Yalnız gerçekten de asırlar öncesinde aslında sunulmuş olan o veda hutbesinde tam da insan haklarına yer veriliyor olması ve bundan dediniz ya 14 evet. Asır
sonra. Ve o günün şartlarını düşünmek lazım. Yani biz bazı olayları bugün buradan bakıp bugünün evet. şartlarıyla değerlendiriyoruz. O günün sosyal şartlarında bunların konuşulmuş olması çok, çok daha değerli.
Evet değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aslında ne istiyorsak günlük yaşantımızda hani nerede hangi alanda mutlu olmak istiyorsak şöyle biraz geçmişimize baksak çok evet. güzel düzenlemelerin olduğunu çok daha iyi fark edeceğiz ama yine de günlük yaşantımız inşallah bizim evet. arzu ettiğimiz gibi ve insan haklarına yaraşır şekilde olmaya i̇nşallah. Devam eder.
Aslında kendimizden uzaklaştığımızda oluyor problemler ortaya evet. çıkıyor. Kendi içimize döndüğümüzde içimizdeki ses bize doğru olanı hatırlatıyor.
Evet değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. İslam'da insan haklarını konuştuk ve ilk insan hakları bildirisi olması yönüyle veda hutbesini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.